Ayrım 6.
Sadece sahte belge düzenlenmiyordu. Güçlü bir düşmanın karşısında duracak bir evreni yaratmak, yönetmek söz konusuydu. Jax ve arkadaşlarının kılı kırk yaran çalışmaları olmasaydı hiçbir direniş eylemi yapılamazdı. Gizli bir örgüt kurulması bile düşünülemezdi. Oysa adları hep gölgede kaldı. Her an ölümle burun buruna olan insanların maddi manevi karşılık beklemeden böylesine nankör bir işte çalışmalarını neyle açıklarsınız? Bu insanların bir kısmı Tanrı'ya inanmıyorlardı ki ahirette ödüllendirmeyi beklesinler. Onların kaderini paylaşmaktan iftihar ediyor muydum? Evet, ediyordum. Söylemekte sakınca yok. Bazen savaştan sonra direnişin bu gizli kalmış yönüne ilgi gösteren birine rastladığımda saatlerce ne yaptığımızı ayrıntısıyla anlatıyordum. Buna karşılık muhteşem kaçışımı 126. kez anlatmamı izlediklerinde canım sıkılıyordu. Alt tarafı ne yapmıştım ki? 60 metrelik bir koşu, iyi bir yemek, şans eseri bir karşılaşma. Bunun için kahraman olmuştum. Gerçi bir kez elimde kopya kalemi bir şey yazmak ya da bir haber iletmek için hayatımı tehlikeye atmıştım. Dikkat ettiyseniz filozofluğum üzerimde. Pek aza indirgenen binlerce eylem, bin kez şişirilen tek bir eylem, toplarsanız kârlı çıkıyorum. Kimyonu çorba yapılan lokantanın sahiplerini ne yazık ki bir daha görmedim. İlk zamanlar atölyeden dışarı çıkmıyordum. Yemeğimi getiriyorlardı. Orada yatıyordum. Birkaç ay sonra dışarı çıkmaya başladım. Sokaklarında biraz biraz dolaşmaya başladım. Ama lokantanın önünden geçmeye hep kaçındım. O tarihte içinde bulunduğum durumda birine yakınlık duymuşsam en iyisi başına dert açmamak için ondan uzak durmaktı. Ancak kurtuluştan sonra oraya gittim. Lokanta kapalıydı. Görünüşe göre aylardan beri kapalıydı. Bir komşusu Temen'in Grenoble yakınlarındaki evine döndüğünü söyledi. Bana gelince sahte belge atölyesine gizlenmeye devam ettim. Hiç kımıldamadan kurtuluşa kadar. Kurtuluşu birkaç şişe şampanya patlatarak kutladık. Jax şişeleri haftalarca önceden soğutmaya başlamıştı zaten. Hepimiz mutlu, biraz da hüzünlüydük. Gizliliğin kalkması ile biraz da serüvenimiz son buluyordu. İnsanın her zaman başına iyi bir dava uğruna kötü adam olmak gibi bir durum gelmez. Daha sonra Montpellier'e gittim. Ama hemen değil. Bertrand çeşitli görevler için daha 3 ay beni Lyon'da alıkoydu. Montpellier'e gidince sanki evime ilk kez girmiş gibiydim. Savaştan önce henüz Bucky olmadan yaşadığım yere dönüyordum. Tabii arada haberlerini almıştım. Bir o kamyonu olayında tutuklanmış olan Bruno ile babasının sadece 2 ay hapis yattıklarını biliyordum. Ancak bir yıl sonra çok daha ciddi nedenlerden yakalanıp toplama kampına gönderilmişlerdi. Baba dönmüştü ama Bruno yoktu. Bir ahalinin yakındaki alan bugün adını taşıyor. İlk önce oraya gittim. Patron beni görünce oğlunu bulmuşçasına bana uzun uzun sarıldı, bağrına bastı. O güne kadar belki de sadece 2-3 kez el sıkışmıştık. Bir ısmarlamanın ya da hitap istemenin dışında onunla konuştuğumu bile hatırlamıyorum. Karısı da savaş sırasında ölmüştü. Belki de oğlunun hiç dönmeyeceğini hissetmişti. Bir ahaliden çıkınca ev sahiben Madame Bero'ya gittim. O da beni kucakladı. Kentte hakkımda hikayeler anlatıldığını haber verdi. Tıp fakültesine gidince bunun doğru olduğunu anladım. Aniden ortadan kayboluşum, kökenim ya da söylentilerle olayların birleşmesi yüzünden mi bilmiyorum ama Kitaplar adlı insan bir direniş kahramanı olmuştu. Pek çok olayın şerefini bana yüklüyorlardı. Bunların bir kısmı uydurmaydı. Diğerleri gerçek de olsa oynadığım rol inanılmaz derecede abartılmıştı. Madame Bero'ya gelince karşılaşmamızdaki heyecan dindikten sonra kentte benim hakkımda anlatılanlar üzerine nasıl olup da soruşturmaya gelmediklerini akıl erdiremiyordu. Yani ben gittikten sonra buraya gelip eşyalarımı karıştıran olmadı mı? Hiç kimse gelmedi. Ne milis, ne jandarma, ne de Almanlar, öyle mi? Hiç kimse diyorum. Bütün eşyanız mahzende saklı. Kimse dokunmadı. Onları kaldırmak zorundaydım. Odayı kiraya verebilmek için. Anlarsınız ya. Bu resmi makamların bana pek önem vermediklerini göstermekteydi. Ama ev sahibim için imalarından anladığım kadarıyla bu bana atfedilen efsanevi becerikliliğimin bir kanıtıydı. Bakü asla kapana kıstırılamaz. Ya o kaçtığım gün bizim binaya giren jandarma neyin nesiydi diye soracaksınız. Zaten o konuya geliyorum. Size Madame Bero'nun pek de parlak bir ünü olmayan çıtı pıtı bir kızı olduğunu bilmem söylemiş miydim? Hayır, ondan söz etmedim hiç. Bu benim doğulu yönüm, aile terbiyem. Arkadaşlarım sık sık ondan söz eder, bana takılır, onunla bir şey olup olmadığını sorarlardı. Aslında ben her zaman kadınlarla çok utangaç olmuşumdur. Hiçbir maceraya girişemezdim. Ara sıra Germain ile karşılaştığımızda ona nazikçe gülümserdim. O da aynını yapardı. Yanaklarım hafifçe kızarır, merdivenlere çıkmaya devam ederdim. O gün Madame Beroy, biliyor musunuz, siz yokken kızım evlendi, dedi. Size damadımı tanıtacağım. Sizin gibi birinin elini sıkmaktan onur duyacaktır. Salona girdim, gerisini tahmin edin. Germain'in kocası jandarma üniforması giymişti. Yüzünde, gözünden çenesine kadar inen bir bıçak yarası vardı. Ayağa kalktı, gülümseyerek elini uzattı. Sanırım bir iki kere merdivenlerde karşılaştık, dedi. Germain'le flört ettiğim günler, beni o kadar korkutmuştunuz ki. Demek boş yere kaçmışım. O günü jandarmayı binadan içeri girerken görmeseydim, hayatım bambaşka olacaktı. Bundan daha mı iyi, daha mı kötü? Bu soruyu soracak kadar yaşama şansım olmuşsa, buna pek de kötü denilemez. Ama beni bekleyen bir başka sürpriz vardı. Ev sahibimle eski odama nostaljik bir bakış fırlatmak üzere merdivenlerden çıkarken, burnuma aniden bir küf kokusu çarptı. Nefes almakta zorluk çektim. Bu evden çıktıktan sonra en ufak bir nefes alma zorluğu çekmediğimi anımsadım. Bu küf kokusunu buraya geldiğimde hissetmiş ama daha sonra duymaz olmuştum. Şimdi yeniden beni boğuyordu. Son nefesimi verircesine, "İniyorum," dedim. Kapıyı kapattı, endişeyle bana baktı. Gördüğüm kadarıyla astım krizleriniz devam ediyor. Ara sıra, yalnız siz değilsiniz. Sizden sonra odayı kiralayan delikanlının da astımı vardı. İki gece doktor çağırmak zorunda kaldım. Sonra devam etti. Şimdi oda boşken isterseniz bu gece yatabilirsiniz. Kiracı olarak değil, bu kez davetlim olarak. Çok naziksiniz, ancak bu gece Mars'ın etkilerine binmeliyim. Tabii ki yalan söylüyordum. Ancak ertesi gün gidecektim. Ama o lanet olası çatı aralığına gereğimden çok para vermiştim. Geceyi tıbbiyeli bir arkadaşın odasında uykusuz geçirdim. Benim için tüm anlaşılanları yapmadığımı onu inandırmak için. Boş çaba. Bana yaramayan ya da yerine göre yarayan bir olay. Bir yanlış anlama. Bütün söylenenleri doğru çıkarır oldu. Kurtuluşun ertesi günü çeşitli direniş hareketleri arasında çeşitli sorunları çözümlemek üzere toplantılar yapıldı. Temizlik hareketi, sürgüne yollananların ne olacakları, direnişçilerin silahsızlanmaları, yiyecek içecek sağlanması gibi sorunlar. Bu toplantılardan birine özgürlük örgütünden hiçbir eleman katılamadığı için Belçan benim gitmemi ve söylenenleri not etmemi istemişti. Onun tahmininin aksine diğer örgütler birinci derecede sorumlularını göndermişti. Üstelik Lyon basının foto muhabirleri de oradaydı. Çünkü bir gece önce önemli bir işbirlikçi tutuklanmış ve toplantı aniden önem kazanmıştı. Böylece benim resmim de Zeniş Örgütü'nün gizli yöneticilerinden biri olarak Progre gazetesinin ilk sayfasında çıkmıştı. Montpellier'de hiç kimse yanlışlık olduğuna inanmak istemedi. Kahraman olduğumuzu yatsımaya kalktıkça önünüz büyür, üstelik alçak gönüllüsünüz diye saygınlığınız artar. Söylendiğine göre alçak gönüllülük kahramanların yüce erdemidir. Cuma sabahı. Eylemlerini küçümsemeye çalışırken isyanın samimi olduğundan eminim. Onu bir lider sanmak çocukluğundan beri katlanamadığı bir düşünceydi. Böyle bir şey söylendiğinde tam tersini iddia eder, yatsımalarında o denli ısrarcı olurdu ki karşısındakiler şaşkınlık ve şüphe içinde kalırlardı. En azından benim tepkim de öyle oldu. Birbirimizden ayrıldıktan sonra notlarımı okurken olaylara daha yakından bakmak istedim. Fransa'nın güneyine giderek o dönemi gizli örgüte giriş biçimi, baskınlar, fısıldaşmalar, gizli örgüt şebekeleri hakkında bilgi topladım. Bir ay süren olağanüstü çalışmalardan, karşılaşmalardan, zararsız sorulardan birini doğrulayan ifadelerden sonra bazı çevrelerde bir bok efsanesi olduğunu ve onun direniş örgütündeki rolünün basit bir kuryelikten ibaret olmadığını öğrendim. Ama acaba bunun önemi var mıydı? Rolün önemi alt tarafı bir değerlendirme işidir. O insan bana kendi gerçeğini anlatmıştı. Yani olayları ve bunların yanı sıra hissedilenleri. İnsan kendini anlatmaya başladığında nesnellik yalanın süslenişi olmuyor mu? Kendi kendime daha fazla araştırmamaya söz verdim. Onun sözleri ve kendi yazarlığımla yetinecektim. Gerçeklerin yaratıcısı, efsanelerin yaratıcısı. Ne fark ama? Ülkenize dönmek üzere Fransa'dan ayrılmanızda kalmıştık. Sanırım Beyrut'ta sizi bekliyorlardı. Hangi gemiyle döneceğimi kimseye söylememiştim ama babam bunu nasıl öğrendiğini Tanrı bilir, bütün kente haber vermişti. Direniş örgütündeki eylemim konusunda binlerce öykü üretilmişti. Kodadım Bakü ağzın ağzına dolaşıyordu. Bakü, Jex, Bertrand, kalpazanlık, savaş, direniş. Henüz 27 yaşında değildim. Ama sanki hayatım tamamlanmıştı. Belki. Limana varış. Rıhtlığını bekleyen kalabalık. Merdivenlerden inecekken yaşlanan gözlerim. Boynuma çiçek gerdanlık takmak üzere yaklaşan saçları kıpır kıpır genç kız. Başımı eğiyorum, çıplak kollar yanaklarıma değiyor. Doğruluyorum. Arkamda tanımadığım sesler birbirine karışıyor. Bir fotoğrafçı kımıldamamamı, aynı biçimde gülümsemeye devam etmemi, objektife bakmamı işaret ediyor. Herkes hareketsiz kalıyor, nefesini tutuyor. Uzun saniyeler. Sessizlik. Sonra yavaş yavaş sahne aynı hareketlerle tekrarlanıyor, çığlıklar yükseliyor. Alkışlar, yaşasın sesleri. İşte babam ilerliyor. Başında kırmızı fötrü bir şapka, bir bayram şapkası. Kalabalık geçmesi için yol veriyor. Bakışlarımız karşılaşıyor. Eskiden omuzlarıma yük gibi binen bu bakışlar o gün bana hafif geliyor. Babam şapkasını çıkartıp beni kucaklıyor. Sıkı sıkı bağrına basıyor. Yeniden alkışlar. Beni kendinden uzaklaştırıp yüzüme bakıyor. Ben onun gözlerinde beklediğim sevinçten, beklediğim gururdan başka bir şey okuyorum birden. Beni tekrar kendine çektiğinde bir soru geveliyorum. Cevap veriyor. Daha sonra evde her şeyi anlatırım. Birdenbire yoğun ama pek hak edilmemiş bir coşkun ortalık yerinde duyulan kaygıyı duyuyorum. Köşe başında kıskanç bir rakip gibi felaketin pusu kurduğu kaygısını duymak. Ama önsüzlerime de gerek kalmadan bu kalabalığın içinde pek çok kişinin olmadığını görüyorum. Ailemden bir tek babam gelmişti. Ya diğerleri, onlar neredeydi? Bir kere ülkenin en iyi fotoğrafçısı, bizleri sıraya dizmek, azarlamak, flaşına hayran bırakmak için hiçbir fırsatı kaçırmayan büyük babam yoktu. Böyle bir klişeyi dünyada kaçırmazdı. Evet, neşemi önce bu bozdu. Bu fotoğrafta fotoğrafçı eksikti. Beni bekleyen arabaya binerken gözlerim onu aradı. Büyük babam nerede? Onu göremiyorum. Nubar gitti. 70 yaşında birinden söz ederken insanın içini karartan sözler. Korktuğumu duyacağım diye bir şey sormaya cesaret edemedim. Babam devam etti. Büyük annen ve dayın aram ile birlikte Amerika'ya gitti. Büyük babam bana yeniden iade edilmiş gibi rahatladım. Neşem yerine geldi. Sevilen birinin ölümünden sonra yaşanan olayların bir karabasandan ibaret olduğu düşü kurulmaz mı? Bir saniyelik bir zaman içinde bir mucize yaşamış gibiydim. Yine de merak ettim. Büyük babamın göç etme tasarısı çoktan terk ettiğini sanıyordum. Birden bir başka korkuya kapıldım. Ya İffet? O nerede? Onu da göremedim. Ablan Mısır'da. Savaşın başında evlendi. Sana haber veremedik. Kocası kim? Tanımıyorsun. Mahmut. Hayfa'da eski bir ailenin, Karmalilerin oğlu. Burada bir İngiliz bankasında çalışıyordu. Kahire'ye atandı. Babası da İstanbul'da Osmanlı Bankası'nda çalışıyordu. Damadımız iyi bir çocuk. Dürüst, sevimli ama biraz... Bu son sözleri söylerken ara sıra yaptığı bir hareketi yaptığını gördüm. Avuçlarını ve yüzünü gökyüzüne, sonra da yere, sonra yine gökyüzüne, 3 kere üst üste ve büyük bir hızla secdeye varır gibi çevirdi. Kendine göre yobaz ya da softa demenin bir yoluydu. Onu pek ciddiye almamak gerekirdi. Sokakta elinde tesbihi, dudakları kıpırdayan her adam ona göre bu sıfata layıktı. Ablam mutsuz değil ya. Hayır, zaten kocasını kendi seçti. Sanırım iyi anlaşıyorlar. İffet için kaygılanma, kendini saydırmasını biliyor. Beni üzen o değil. Üzüntü mü dedim. Bu son yıllar çektiklerim üzüntüden de öte. Dönüş sevincini bozmak istemem ama bilmen gerek. Üzerimize büyük bir felaket çöktü. Şu an 4 yıldan beri ilk kez mutluyum. Göreceksin, evimiz yine dolup taşacak. Onu tanıdığım gibiydi. Kendi kendine öfkeyle ama için için eğlenerek bunu düşündüm. O dolup taşmalar, o kaynaşma, o bitmeyen gidip gelmeler bende iyi bir anı bırakmış değildi ki. Babam için durum çok başkaydı. Gözleri aniden doluvermişti. Elleri öfkeyle birbirine kenetlenmişti. 4 yıldır kapımızdan içeri hiç kimse girmiyor. Çocukluğumda Adana'da olduğu gibi ve bağlıymışız gibi. Elimi ellerinin üzerine koydum. Bizi nasıl bir felaketin vurduğunu daha öğrenmeden önce dertlenmiştim. Kardeşin Salem, doğduğu güne lanet olsun. Böyle söyleme. Neden söylemeyecekmişim? Benim etimden ve kanımdan olduğu için mi? İçimde beni kemiren bir tumör olsa etimden ve kanımdandır diye onu sevecek miyim? Sözünü kesmekten vazgeçtim. Karşı koymalarında adet yerini bulsun diyeydi. Yoksa benim de kardeşime düşkünlüğüm ve sevgim yoktu. Savaştan önce gittiğim sıralarda Salem lenfatik ve şişko bir çocuktu. Derslerinde geri, işe yaramazın tekiydi. Herkes onun adam olmayacağından emindi. Nasıl bir geleceği olacaktı? Kendisine düşen serveti har vurup harman savuracak, ondan sonra da ağabeyini ya da ablasının sırtından geçirecekti. Onu hiçbirimiz önemsememiştik. Yani kötülük yapma yetisini önemsememiştik demek istiyorum. Bilindiği gibi savaş, bazı insanların zekasını ve enerjisini uyandırır. Bazen iyi yolda ama genellikle kötü yolda. Savaş yıllarında her yerde olduğu gibi ülkemize de yokluklar çekildi. Karneye bağlanmalar oldu. Kara borsanın yanı sıra her türlü kaçakçılık başına alıp yürüdü. Kimileri yaşamak, kimileri zenginleşmek için bu işi yaptı. Kardeşim de bu işe girişti. Ama ne yaşamak ne de zenginleşmek için. Sık sık yok oluyordu. Günün ve gecenin her saatinde. Odası evin bir ucunda olduğundan gizli bir kapıdan girip çıkabiliyordu. Babam hiçbir şeyin farkında değildi. Ablam onlarla oturmuş olsaydı bir şeylerin döndüğünü fark ederdi. Belki Salem de bu kadar ileri gidemezdi. Ablam gidince baş aşağı yuvarlanmasını hiçbir şey durduramadı. Günün birinde olanlar oldu. Fransız askerleri gelip evimizi sardı ve bir hoparlörle içeridekilerin elleri havada dışarı çıkmalarını istedi. Bu düşman hatlarını yıkarcasına yapılan usulüne uygun bir saldırıydı. Babam hiçbir şey anlamamıştı. Penceresinden avaz avaz bir yanlışlık yapıldığını haykırıyordu. Sonra hayretle askerlerin tavaranasından çuvallar, kasalar, metal bidonlar, karton kutuları çıkarttıklarını gördü. Bunlar da kullanılmayan garajda, merdiven altında, hatta kardeşimin odasındaki dolapta ve yatağın altında da vardı. Herif elimizi kara borsacıların deposu haline getirmiş ve babam hiçbir şeyden kuşkulanmamıştı. Salem aynı zamanda aynı yoldan satılacak bir sürü eşyayı büyük babamın fotoğraf atölyesine sokmuştu. Konuyu daha da vahim kılan bir gece önce kentin güneyinde kara borsacıların sık sık kullandıkları koyun yanı başında bir çarpışma olmasıydı. Bir gümrükçü ölmüş, iki kaçakçı yaralanmış ve yakalanmış. O gece boyunca sorguya çekildiklerinde kardeşimin adı ortaya çıkmıştı. Kardeşim, soylu kitaplar ailesi için ne büyük onur. Çetenin beyinlerinden biriydi. Çatışma sırasında malı teslim almak üzere sahilde bekleyenler arasındaymış. Kaçmadan önce gümrükçüyü ateş edenler arasında. Ateş eden o muydu? Bunu yatsıdı ve kimse kanıtlayamadı. Gerçi evde pek çok silah vardı ama hiçbiri kasalarından çıkartılmış değildi. Cinayet aleti asla bulunamadı. Herkes hapse atılmıştı. Kardeşim, babam, büyük babam ve formüllerin arasında kaybolmuş ne olup bittiğini babamdan daha az anlayan Amerikan Üniversitesi'nde kimya profesörü olan dayım Aram. Bahçıvan ile oğlu da hapisteydi. Kardeşine hiçbir eksiği olmamıştı. Bunu bize neden yaptı? Deyip duruyordu babam. Kardeşimin neyinin eksik olduğunu babama nasıl anlatmalı? Ben de çocukluğumda o evde kendimi kaç ümidi olmayan bir mahkum gibi hissetmemiş miydim? Her şeyi, eşyaları, ziyaretçileri, duvarları yok etmek istememiş miydim? Beni tutan ne olmuştu? Sevildiğimi biliyordum. Aşırı bir sevgiyle karşı karşıyaydım. Ve beni onca uzağa gitmeye iten de bu olmuştu. Ancak olgunlaştıktan sonra geri gelmiştim. Sevildiğimden emin olmasaydım içimdeki acıklık büyüyüp dururdu. Ve savaşın da yardımıyla yanlış bir adam olurdum. Bir cinayet işlemek ya da intihar etmek gibi. Çünkü Salim'in yaptıkları her ikisine de uyuyordu. Cinayet ve intihar neredeyse başarılı oldu. O savaş yıllarında kaçakçılık hiç hedefi olan bir şey değildi. Hele de silah ve cephane kaçakçılığı. Neyse ki konuyla görevlendirilen Fransız subayı Albert Helloy babamı iyi tanıyordu. Savaştan önce kaç kez evimize gelmişti. Doğu Birliği'nin eski bir öğrencisiydi ve kültürlü bir adamdı. Fotoğraf koleksiyoncusuydu. Babam ile Nubar'ın ne hoş insanlar olduklarını ve kardeşimin doğumundan itibaren başlarına nasıl bela olduğunu yakından biliyordu. Babamla büyük babamı süratle hapisten çıkartmaya çalıştı. Yine de 35 gün hapiste kalmışlardı. Diğerleri, ki dayım Aram da aralarındaydı, birkaç ay sonra serbest kalabildi. Tabii kardeşim dışında ama albay yaşını dikkate alarak olaylar sırasında 20 yaşında bile değildi, kardeşimin kellesini kurtarmayı başardı. Kaçakçıların 3'ü idam edildi, Salem 15 yıl hapse mahkum oldu. Çeşitli haftalar cezasını 3'te 2'ye indirdi. Bütün ailem için bu olay çok küçültücü oldu. Evimize gelip giden pek çok kişi uzun süre yakalanırız korkusuyla yaşamış. Kitapların evi kaçakçıların sığınağı ve malların deposu olmuşsa oraya her girenden kuşkulanılmaz mıydı? Babam hapisten çıkınca pek az kişi ama gerçekten pek az kişi geçmiş olsun demeye gelmişti. Sayıları bir elin parmağı kadar olan bu insanlara karşı büyük bir minnet duyuyordu. Sofrasından kalkmamış olan bütün o diğerleriyle görüşmemeye yemin etmişti. İşte anne tarafım bu hava için Amerika'ya gitmeye karar verdi. Yüz kızartıcı bir suçla hapise atılmış olan oğullarının öğrencilerinin karşısına çıkacak yüzü kalmamıştı. Üniversite rektörü kendisine o kadar methedici bir tavsiye mektubu yazmıştı ki birkaç gün içinde ailesiyle göç etme izni gelmişti. O savaş günlerinde olağanüstü bir kimyacı olmasının hiç kuşkusuz büyük etkisi olmuştu. Amerika'ya gider gitmez Delaware'in patlayıcı maddeler ima eden bir fabrika tarafından hemen işe alınmıştı. Babam yalnız kalmıştı. Ablamsız, nubarsız, bensiz, çevresinde alışılageldiği yelkansız. Yaşlı, kaçık, annesiyle baş başa. Yanında sürekli Nedim'e görevi gören bir hemşire olduğu halde ara sıra annesine kendi de bakıyordu. Hapisten çıktıktan birkaç gün sonra albay kendisine büyük oğlu İsyan'ın direniş hareketinin kahramanlarından olduğunu haberi getirmeseydi o onursuzluk içinde yaşayabileceğini sanmıyordum. Albay bunu nasıl öğrenmişti? Tamamıyla rastlantı sonucu. Albay 1941'de İngilizlerin yardımıyla Doğu'yu Petengiler'den almış özgür Fransa kuvvetlerindendi. Kaçakçılık içini bitirdikten sonra Fransa'da Provence'e gizlice gitmiş ve Bertrand'a rastlamıştı. Eski kıtayı, geçmişini, Osmanlı hanedanını konuşmuşlar, adım böylece ortaya atılmıştı. Babama dönelim. Onun için direnişe katılmam, o gün limana vardığımda tahmin edebileceğim bir anlam taşıyordu. Her zaman inançları ve beni bir devrim lideri yapma düşü nedeniyle davranışlarına hoşlanacağını biliyordum. O düş ölmüş değildi. İçinde yaşıyordu. Ama öncelikle kaygıları vardı. Beni saygınlığını yeniden kazanmanın bir aracı olarak görüyordu. Kardeşim adımızı, evimizi lekelememiş miydi? Benim denişçiliğim işte bu pisliği temizliyordu. Yüz karası insanları kapımızdan uzaklaştırmamış mıydı? Başımdaki haliyle geri dönmem onları geri getirecekti. Onları hiç kim duymadan tekrar kabule hazırdı. Sadece yazgıdan öç almak istiyordu. Gelişimin ertesi günü büyük bir ziyafet düzenlendi. Evimiz ziyaretçilerle dolup taştı. Kimileri davetli, kimileri davetsiz. Salona, hole, merdivenlere dağılmış durumdaydılar. Kimileri de bahçede gizli görüşmeler yapmak için dolaşıyordu. Babam kasılıp duruyordu. Ben de bu koşullarda sanılan kahraman olmadığımı söyleyemiyordum. O gün alçak gönüllüğe veya kibarlığa yer yoktu. Gün babama ve elimize saygınlığı geri verme günüydü. Elbette ki bir şeyi yanlış ya da süsleyerek anlatmıyordum. Çeşitli kusurların arasında övünmenin yeri yoktu. Hayır, yalan söylemiyordum ama gerçeği de söylemiyordum. Bırakıyordum konuşsunlar, inansınlar. Babamın tekrar güldüğünü görmekle mutluydum. 10 gün sonra babam annesini kaybetti. Talihsiz İffet 87 yaşındaydı ve bir aydan beri yatağından çıkmaz olmuştu. Babamın ilk tepkisi, geçen yıl ölseydi tek başıma defnedecektim, oldu. Önce rahatladı ama anne sevgisine hiç de ters düşmeden, sonra ağladı. Her zaman akıl hastası olarak tanıdığı annesiyle sadece onun bildiği gizli bir anlaşmaları vardı. Bazen şaşırtıcı sahnelere tanık olmuştum ama asla soru sormazdım. Örneğin Fransa'ya gidip gitmemem konusunda ona da danışmıştı. Bu ilk kez oluyordu. Bu kadar açık hatırlamamın nedeni benim önümde cereyan etmesiydi. Kulağına bir şeyler fısıldamıştı. Büyükannemin büyük bir dikkatle dinler gibi bir hali vardı. Sonra ağzını açmıştı. Konuşacak gibi. Ama ağzı öylece kala kalmıştı. Yuvarlak ve kara gölgeli hiçbir söz çıkmadan. Babam bekliyordu. Sabırla. Bunun üzerine belli belirsiz sesler çıkardı. Bana kalırsa zırvadan başka bir şey değildi. Babam dinlemişti. Başını ciddi ciddi sallayarak. Sonra yanıma gelip babaannemin sakınca görmediğini söylemişti. Bu aralarında bir oyun muydu? Öyleye benziyordu ama öyle değildi. Bunu doğrulayabilirdim. Babam yaşlı İffet'i asla görünç durumda düşünmek istemezdi. Evet, düşüncesini bu biçimde alıyordu. Bu annesiyle arasında tek köprüydü ve kabul etmek gerekir ki ayrı bir dilleri vardı. Birbirlerini anlıyorlardı. Ona ağlayan tek insan babam değildi. Ben de birden onu özler olmuştum. 70 yıldan beri bu soylu ama deli hanımefendi evde kutsanmış bir varlıktı. Saf, bir hayalet gibi mırıldanarak konuşan çocuksu bir varlık. Onun sayesinde hayata, zamana, mantığa, ustalığa karşı kuşkucu ve alaycı bir felsefeye sahip olmuştuk. Her zaman saklı yaşadı. Babam onu utanca boğmak istemedi. Cenazesi ülkenin yüksek görevlilerine yapıldığı gibi bütün dini cemaatlerin temsilcilerinin hazır bulunduğu biçimde kaldırıldı. Benim sözde başarılarım, görkemli dönüşüm bunu sağlamış oldu. İşte bu yüzden biraz önce rahatlamaktan söz ettim. Defin töreninde bir padişah kızı ve bir kahramanın büyük annesi olduğu unutulmadı. Babam, annesini kaybetmenin üzüntüsü ve mevkine layık bir cenaze töreninin tatmini arasında karışık duygular içindeydi. Onu gözlüyordum. Bazen düşüncelere dalıyor, omuzları çökmüş, ağlamamak için kendini tutar haldeydi. Bazen de bakışlarını kalabalığa, önemli kişilere çeviriyor ve yas tutan birinin vakaları için doğruluyordu. Normal zamanda böyle davranmazdı. Yaralıydı. Definin ertesi günü taziyeleri kabul etmek üzere babamın sağında oturuyordum. Biri gelip bir yabancının beni görmek istediğini, durumdan dolayı içeri girmeye cesaret edemediğini söyledi. Yabancı, Clara'ydı. Onu kollarıma alıp sarılmak istedim. Hiçbir şey böyle bir davranışa izin vermiyordu. Ne geçmişteki ilişkimiz, her birimiz kendi yolumuza gitmeden önce koltuklarımıza karşılıklı oturup sadece bir gece konuşmuştuk, ne de bugünkü durumumuz. Yaz içinde oluşumuz, karalar giymiş taziyeye gelenler buna el vermiyordu. Buluşma sevincini fazlasıyla açığa vuramazdık bile. Önce böyle acılı bir günde geldiği için özür dilemekle söze başladı. Bahçeye çıkmayı önerdim. Sadece oradan geçiyormuş. Vapuru bir gece önce Beyrut limanına demir almış. Akşam aynı yoldan Hayfa'ya girecekti. Filistin'de kalmak istediğinden emin değildi. Yaşlı dayısına eşlik etmek üzere gelmişti. Kendimizden söz etmekten sanki korkuyormuş gibi konuşmalarımız dayının çevresinde dolanıp durdu. Ailem dayımın daha gençken bile 40 yıllık bekar alışkanlıklarına sahip olduğunu söylerdi. 6 kızdan sonra doğmuş, ömür boyu çalışmasına gerek kalmayan bir miras edinmiş tek erkek çocuktu. Tıpkı babam gibi, dedim eve bir bakış fırlatarak. Ne var ki dayım Stefan, bir aileye hiç sahip olmak istemedi. Graz'daki evinde hayatını fevkalade yetişmiş bir uşak düzenliyordu. Hangi saatte kahvesini getireceğini, akşamları viskisini nasıl hazırlayacağını biliyordu. Ömür boyu iflah kesilmiş olan babam, dayımdan onu öldürecekmiş gibi söz eder, annemse çocuklara bu denli kötü örnek olan öz kardeşini savunmaya bile kalkışmazdı. Zaten Graz'daki bütün Yahudilerin Stefan Temerles hakkında pek olumlu düşünceleri yoktu. Onun da buna cevabı hiçbir Yahudi dostu olmayışıydı. Bununla iftihar ederdi. Kampa atıldığını öğrendiğimde buna nasıl dayanacağını düşünüp durdum. Mantıken ilk ölenler arasında olmalıydı. Hepsi öldü. Ailemde kim varsa. Stefan dayının dışında. Nasıl hayatta kalabildiğini bilmiyorum. Ben de bu kabusu hatırlatmak istemiyorum.